Ayrım 5, Kürtçe Eğitim Sorunu, Mehmet Bedri Gültekin, sayfa 61. Devlet zoruyla Kürtçe eğitim. Kürt yurttaşlarımızın talebi Türkçe eğitim görmektir. Bu görüşümüzü destekleyen olgular şunlardır. Kürtçe özel dil kursları 2000'li yılların başına serbest bırakıldı. Bütün Güneydoğu illerinde Kürtçe dil kursları açıldı. Ve 2-3 yıldan sonra bu dil kurslarının hemen hepsi öğrencisizlikten kapandı. Çarpıcı bir gelişme de Tunceli'de yaşandı. Tunceli Üniversitesi 2009-2010 öğretim yılında Kurmanca ve Zazaca dillerini seçmeli ders olarak müfredata dahil etti. Birinci yıl öğrencilerin %37'si Kurmanca, %34'ü Zazaca ders aldı. İkinci yıl bu oran %12 Kurmanca, %7'si Zazaca'ya düştü. Ve üçüncü yıl, yani bu yıl ne Kurmanca ne de Zazaca ders alan tek bir öğrenci var. Kısacası öğrenci, pratikte karşılığı olmayan bir dilin eğitimini almak istemiyor ve onun yerine örneğin İngilizce gibi bir dil öğrenmeyi tercih ediyor. KB'ye Eğitim Bakanı Sefin Dizayi şüphesiz hem kendi pratiğine bakmaktadır hem de çok uzun yıllar KDP'nin Ankara temsilcisi olarak Türkiye'de bulundu ve Türkiye'yi, Türkiye Kürtlerini çok yakından bilmektedir. Türkiye'de Kürtçe eğitim için şimdi erken demektedir. Dizayi'ye göre şimdi yapılacak iş, Kürtçenin seçmeli ders olarak müfredata girmesidir. Abdullah Öcalan'da daha 40-50 yıl Türkçe eğitimi yapmamız gerekir derken Türkiye gerçekliğinden hareket etmektedir. Bütün bu koşulları göz önüne aldığımızda Kürtçenin eğitim dili olarak hayat bulmasının ancak devlet zoruyla mümkün olabileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Devlet zoruyla Kürtçe ana dilinde eğitim demek ayrı sınırlar, ayrı ekonomi, ayrı siyasi yapı demektir. Kürtçe ana dilinde eğitimin ekonomik ve siyasi hayatta karşılığı ancak bu şekilde mümkün olur. Onun içindir ki PKK bugün artık özel kurumlarda Kürtçe öğretme hakkından bahsetmiyor. Aynı şekilde özel kurumlarda Kürtçe eğitimden de bahsetmiyor. PKK ana dilde eğitimin mutlaka devlet eliyle verilmesini istiyor. Ama Kuzey Irak'ta en azından bugüne kadar yaşanan pratik ise günümüz dünyasında böyle bir karşılığa tekabül eden dili yaratmanın devlet eliyle bile o kadar kolay olmadığını göstermektedir. Ana dilde eğitim uygulamaları. Ana dilde eğitim konusu iki olgudan dolayı hemen hemen bütün dünya ülkelerinin gündemindedir. Birinci olarak, emperyalizm küresel saldırı politikası ile dilini ve kültürünü bütün dünyaya dayatmaktadır. Türkiye özelinde somut olarak gözlemlediğimiz üzere Türkçe eğitim baltalanmakta, her kademede alınmış olan yarım yamalak bir İngilizce eğitimiyle dili ve kültürü yozlaşmış nesiller yaratılmaktadır. Bu sorun bütün dünyanın sorunudur. İkinci olarak, dünyamızda 7000'e yakın dil konuşulmaktadır. Bu rakam, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde birden fazla dil konuşulduğu anlamına gelir. Tek bir dilin konuşulduğu gelişmiş ulusal devletler de son yüzyıl içinde yaşanan göçler sonucu Almanya gibi bugün fiilen çok dilli ülkeler haline gelmişlerdir. Dolayısıyla ana dilde eğitim sorunu bütün ülkeleri ilgilendirmiş ve bu konuda çeşitli çözümler geliştirilmiştir. Türkiye gibi farklı dillerin varlığını toptan inkar yoluna başvurarak ve ülkenin resmi dilini ülkede yaşayan herkese her yol ve vasıtayı kullanarak zorla kabul ettirmeye çalışan ve bunun dışında tam bir yasak uygulayan Türkiye'de 1990'lı yıllara kadar olan durum, bazı ülkeleri bir yana bırakırsak, dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu bugün geldiğimiz noktada çok dilliliği bir zenginlik unsuru olarak değerlendirmekte ve bunun için gerekli önlemleri almaktadır. Ana dilde eğitim konusunda dünyanın değişik ülkelerinde farklı uygulamalara rastlanabilmektedir. Her ülkenin koşulları farklıdır. Her tarafa uygulanabilecek ortak bir model aramak söz konusu olamaz. Dünyada federasyon ve bölgesel özellikli gibi idari yapıda yapılan düzenlemeler çerçevesinde ana dilde eğitim sorunu çözen örnekler olduğu gibi yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yoluyla eğitim gibi bazı konuların çözümünü yerel yönetimlere bırakan örnekler de bulunmaktadır. Bazı örnekler ise ana dilde eğitimi ülkenin resmi dili veya dillerinde yapmakta, bunun dışındaki diller ise seçmeli ders olarak okullarda öğretmektedir. Sosyalist Sovyetler Birliği'nde etnik yapılara özgürlük anlayışı çerçevesinde bütün dillere geniş olanaklar sağlandı. Sayıları yüzlerce ifade edilebilen etnik grupların dilleri canlandırıldı ve öğretildi. Bunlar arasında fiilen ölü hale gelmiş dillerin olduğu da bilinmektedir. Öte yandan bir dilin farklı reçelinin ayrı dilleri olarak ele alındığı örnekler de vardı. Örneğin Rus ve Belarus dilleri böyledir. Hatta biraz daha geniş düşünülürse Rusça ve Ukraynaca dilleri de andığım politika örnek olarak gösterilebilir. Bu politikanın doğru olduğunu söylemek zordur. Ancak farklı dil ve kültürler arasındaki baskı ve yasaklara hayır deyip mevcut dilleri yapay bir şekilde parçalara ayırmak veya var olan farklılıkları azaltmak yerine büyüten bir yaklaşım benimsemek yanlıştır. Sovyetler Birliği'nde 16 federal devlette Rusça'nın yanı sıra o devletin kendi dili de resmi dil ve eğitim dili olarak kullanıldı. 16 federal devlet dışında 50 kadar özerk cumhuriyet ve bölgede de yerel diller okullarda öğretildi ve belli bir yere kadar eğitim dili olarak kullanıldı. Çin'deki özerk cumhuriyetler ve özerk bölge yönetimlerinde de benzer bir çözüm uygulanmıştır. Bütün bu düzenlemelerin yanı sıra Sovyetler Birliği'nde Rusça, Çin'de de Çince bütün ülkeyi birleştiren ortak iletişim dilleri olarak bütün milliyetçilerle milliyetlerce benimsenmiş ve hayatın her alanında uygulama alanı bulmuştur. İngiltere'de 1990'lı yıllara kadar Gal ve İskoç dilleri yasak diller kapsamındaydı. İngilizce zorunlu eğitim diliydi. 1990'lı yılların sonuna doğru isteyenin bu dillerde eğitim görmesi hakkı serbest bırakıldı. İngilizcenin İngiltere'de yaşayan herkes açısından fiilen birinci dil haline geldiği koşullarda tanınan bu özgürlüğün pratikte çok fazla bir anlamının kalmadığı açıktır. Fransa'da resmi dil olan Fransızcanın yanı sıra yerel diller olan Korsikaca ve Yeni Kaledonyaca okullarda okutulmaktadır. İlkokulda haftada 6 saat kadar Korsikaca dili öğretilmektedir. Yeni Kaledonya'da da yerel dil isteğe bağlı olarak okutulmaktadır. Eğitim dili Fransızcadır. Yerel dillerin ise sadece öğretilmesi söz konusudur. İspanya'da farklı bir uygulama vardır. Katalan, Bask ve Galicia dilleri kullanıldıkları bölgelerde resmi dil konumundadır. Yerel parlamentolarda da iki dilde kullanılmakta ve simultane çeviri hizmeti sunulmaktadır. Bu bölgelerde hem İspanyolca hem de bölgesel dilde eğitim görme olanağı vardır. Bask bölgesinde İspanyolca Bask dilinde ve İspanyolca Bask dili karışık olmak üzere 3 tür eğitim yapan okul bulunmaktadır. İlk iki modelin tercih edilmesi durumunda diğer dil yoğun olarak öğretilmektedir. Öğrenci velisi çocuğun bu 3 modelden hangisinde eğitim alacağını tercih etmektedir. Belçika'da farklı bölgelerde kullanılan iki ayrı dil aynı zamanda resmi dil konumundadır. Brüksel iki dillidir. Brüksel dışında Flaman ve Hollanda bölgelerinde Flamanca ve Fransızca kendi bölgelerinin resmi dilleridir. Yerel yönetimler, dillerin kullanılışı, eğitim ve kültürel konular, bilimsel araştırma ve sosyal hizmet konularında yetki sahibidirler. Okullarda resmi dilin yanı sıra diğer dil de öğretilir. İsviçre'de bilindiği üzere 4 resmi dil, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rite Roman vardır. Federal parlamento üyeleri istedikleri dilde konuşurlar. İsviçre, 20 kanton ve 6 yarı kantondan oluşan bir idari yapıya sahiptir. Eğitim her kantonun resmi dilinde yapılır. Kantonda üniversite varsa, üniversite eğitimi de yine aynı dildedir. İsrail'de İbranice ve Arapça olmak üzere iki resmi dil konuşulmaktadır. Resmi yayınlar iki dilde yapılmakta, parlamentoda simultane çeviri hizmeti sunulmaktadır. Araplar, ilkokuldan lise son sınıfa kadar Arapça eğitimi görmekte, İbranice ise ikinci dil olarak öğrenmek zorundadırlar. Kanada'da ise iki resmi dil, İngilizce ve Fransızca bulunmaktadır. Etnik yapı bakımından çeşitlilik arz eden hemen hemen bütün ülkelerde benzer düzenlemeler yapılmıştır. Dikkat çekici bir örnek ise Amerikan işgali sonrasında yapılan Irak Anayasası'dır. Irak Anayasası'na göre ülkenin iki resmi dili Arapça ve Kürtçe bulunmaktadır. Yöresel olarak bu resmi dillere Türkçe, Süryanice ve Ermenice de eklenmektedir. Ayrıca mahalli idarelere o yörede yaşayan halk başka bir dil kullanmak isterse gerekli düzenlemeleri yapma yetkisi verilmiştir. Benzer bir dil düzenleme Kosova'da yapılmıştır. Kosova Anayasası'na göre nüfusun %5'inin konuştuğu dil resmi dildir. Yol tabelaları 3 dildedir. 3 dilde de Arnavutça, Sırpça ve Türkçe eğitim yapma olanağı vardır. Son iki örnekte sözümüzü ettiğimiz düzenlemelerin bu ülkelerin gerçek yöneticisi olan Amerika tarafından yapıldığı açıktır. Irak'ta o ülkenin sınırları içinde bile piyasa, siyaset, bilim, kültür ve sanat hayatında pratik karşılığı olmayan ve olmayacak dillerde eğitim teşvik etmenin gerçekte alanı İngilizceyi aşmak dışında bir amacı olamaz. Kürdistan bölgesel yönetiminin 21 yıllık pratiğinde insanların giderek daha fazla İngilizce eğitime yönelmelerinin başka bir açıklaması yoktur. Öte yandan ABD, kendi ülkesinde okullarda çeşitli dillerin öğretilmesi için olanaklar sunuyorsa da ve nüfusun önemli bir kısmını oluşturan %10'a yakın Latin kökenli yurttaşları için isteğe bağlı olarak ilk öğretimde İspanyolca eğitim hakkı bulunuyorsa da resmi dil İngilizcedir ve kamu hizmetlerinde istihdam edilebilmek için yeterli derecede İngilizce bilme şartı aranmaktadır. Örneğin Arizona'nın San Luis kentinin 25 bin nüfusu ve şehir halkının tamamına yakın Latin, şehir konseyine aday olan Alejandria Cabrera rakibi tarafından yeterince İngilizce bilmiyor iddiasıyla adaylığının iptal edilmesi talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Cabrera'nın derdini anlatmasına ancak yeten İngilizcesini yeterli bulmadı ve adaylığını iptal etti. Milliyet 15 Şubat 2012. Son bir örnekte içinde Almanya'ya bakalım. Almanya'da yabancı dilde eğitim veren okul özellikle ilk ve orta öğretim düzeyinde hiç yoktur. Yüksek öğrenim ise bütün şirketlere yönetici yetiştiren bir iki üniversite dışında tamamen Almancadır. Öğrencilerin kendi yüksek lisans ve doktora tezlerinin Almanca yazılması zorunludur. Öğrenci kendi seçtiği bir veya iki yabancı dili okulda ders olarak öğrenebilir. Türk nüfus Almanya nüfusunun %3'ü kadardır. Buna rağmen Türkçe eğitim söz konusu değildir. Okullarda seçmeli olarak Türkçe dersi alma olanağı bulunmaktadır. Ama bu hakkı tanıyan diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da bu olanak son yıllarda giderek kısıtlanmaktadır. Türkiye'de ise Lozan Anlaşması ile yapılan düzenleme uyarınca Ermeni, Rum ve Yahudi azınlıklarının ilk ve orta öğretim düzeyinde kendi dillerinde eğitim veren okulları bulunmaktadır. Bu okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Adı geçen bu azınlık mensupları dışında kalan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının Türkçe eğitim görmeleri kanundan zorunlu hale getirilmiştir. Son yıllarda yapılan çeşitli düzenlemelerle bu konuda var olan yasal engeller aşılmaktadır. Birçok üniversitede Kürdoloji bölümleri, Kürtçe ana bilim dalları açılmaktadır. Son olarak Tunceli Üniversitesi'nin Zazaca ana bilim dalı açma teklifinin YÖK tarafından kabul edildiğini gazeteler yazdı. Aynı şekilde Bingöl Üniversitesi'nde de Zazaca ve Kurmançe dil ve edebiyat bölümleri açılmış bulunuyor. Diyarbakır, Dicle ve Mardin Artuklu Üniversitelerinde de benzer bölümler daha önce faaliyete geçmişti. Kürtçe ve Zazacaner seçmeni ders olarak alınabileceğine dair yasal düzenleme yapıldıktan sonra Bingöl ve Mardin Artuklu Üniversiteleri Kürt dili ve edebiyatı öğretmenliği yapacak öğrencilerin öğretimine başladıklarını açıkladılar. Özel Kürtçe eğitim kurslarının ise 2000'li yılların başından beri serbest olduğunu belirtelim. Güneydoğu'nun hemen hemen bütün illerinde özel Kürtçe öğretim kursları açıldı ve yine hepsi bir müddet sonra öğrencisizlikten kapandı. Bu arada 1983 yılında çıkarılan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmen tanıdığı devletlerin dilleri hariç diğer hiçbir dilde basın yayın faaliyeti yapılamaz şeklindeki kanun maddesi özel olarak Kürtçe hedef almıştı. Ama bugün Irak'ta Kürtçenin devletin iki resmi dilinden biri haline gelmesiyle birlikte bu yasak da fiilen anlamsız hale gelmiş bulunuyor. Bütün bunlarla birlikte Kürtçe ile ilgili yasa bir düzenleme hala ihtiyaç vardır. Özümlenme ya da özümlemeye asimilasyon nasıl bakılmalı? Kürt milliyetçi çevrelerde ve bunlardan etkilenen Türkiye solunda özümlemeye karşı genel olarak olumsuz bir yaklaşım söz konusudur. Anadolu'da eğitim de bu çevre tarafından Türk kültürünün ve Türkçenin etkilerine karşı Kürtçe ve Kürt kültürünü savunma ve muhafaza amacıyla savunulmaktadır. Aynı anlayışın Eğitim Sen'in 2010 yılında hazırladığı rapora da yansıdığını gördük. Her türlü özümlemeye karşı çıkmak, toplumsal gelişmenin doğal yasalarını anlamamaktadır. Dünyamızda bugün yaklaşık 7 milyon dil konuşulmaktadır. Oysa tarih içinde konuşulan ve yok olan dillerin sayısının 500 bin kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu diller ya daha güçlü bir dilin içindeydiler, özümlendiler veya bu dilleri konuşulan toplulukların varlıklarını sürdürememesiyle birlikte yok oldular. Bu kadar çok dil nasıl ortaya çıktı? Dil bilimciler bir topluluğun ikiye ayrılması sonucu konuşulan dilin iki ayrı dile dönüşmesi için geçerli sürenin yaklaşık 500 yıl olduğunu söylüyorlar. Neolitik döneme öngelen ilkel toplum döneminde deyim yerindeyse insan toplulukları bölüne bölüne bütün dünyaya yayıldılar. Topluluklar arası ilişkiler için gerekli zeminin olmadığı bu dönemde her topluluğun zaman için ayrı bir dil oldu. Bu durum Neolitik dönemde de devam etmiştir. 20. yüzyıl başlarında hala Neolitik koşullar içinde olan yeryüzü parçalarında yapılan gözlemler bu tespiti doğrulamaktadır. Dünya üzerindeki 7000 dilin %60'ı kadar Afrika, Güney Asya ve Pasifik'teki tropikal orman kuşağında bulunmaktadır. Örneğin Papua Yeni Gine'de yaklaşık 1000 kadar farklı bir dil konuşulmaktadır. Avrupalıların Avustralya'ya ulaştığı ilk dönemlerde 200 bin kadar yerli nüfusun olduğu tahmin ediliyordu ve bu 200 bin kişi en az 500 dil konuşuyordu. Kaliforniya'nın beyaz sömürgeciler tarafından keşfedildiği zamanlarda bu küçük yarımadada 31 dil ailesi ve en az 135 lehçenin varlığı tespit edilmiştir. Benzer tablo hiç şüphe yok, dünyanın diğer bölgelerinde de benzer koşulların yaşandığı çağlarda söz konusuydu. Sonra Mezopotamya, Mısır, İndus ve Sarı Nehir havzalarından başlayarak toplumlar Neolitik çağı geride bıraktılar. Büyük çaplı üretim, şehirler, sınıflar, devletler, ticaret ve toplumlar arası savaşlar başladı. Ve diller açısından sürekli tersine döndü. Toplumlar arası ilişkilerin gelişmesi, diller arasındaki ilişkilerin gelişmesi anlamına geldi. Güçlü olanın dili, hakimiyet altına alınan herkesin dili oldu. Uygarlık dili olarak öne çıkanlar ve bazen de gönüllü olarak diğer toplumlar tarafından benimsendi ve kullanıldı. Sümerce, tam 3000 yıl Mezopotamya'da farklı kökenlerden uygarlıkların yazı dili olarak kullanıldı. Son 1000 yılda Sümerler artık yoktu ama diller hakimiyetini sürdürüyordu. Çok genel çizgilerle ifade edecek olursak, insan toplumları her kabilenin neredeyse ayrı bir dil konuştuğu aşamadan çok geniş coğrafyalarda, etnik olarak birbirinden çok farklı toplumların tek bir dil konuştuğu bugünlere geldiler. Nesnel bir saptam olarak diyebiliriz ki farklı dillerin kaynaşması, birleşmesi ve daha büyük dillerin ortaya çıkması tarihinde ilerleme işaret eder ve iyidir. Kabile ölçüleri içinde ve kabile dilinin sınırları içinde bir toplumun bireylerini mutlu edecek bir gelişme göstermesi mümkün olamazdı. Buradan hareketle şöyle bir genelleme yapabiliriz. Bir coğrafyada ne kadar çok fazla dil konuşuluyorsa toplumsal bakımdan o kadar gerilik söz konusudur. Tersine büyük coğrafyalarda nüfusça büyük toplumlar tarafından ne kadar az dil konuşuluyorsa o kadar ileri gitme söz konusudur. Çünkü büyük coğrafyada ve büyük toplumlarda ortak dil ekonomik, siyasal ve kültürel gelişmenin sonucu olarak mümkün olabilmiştir. Günümüzün bütün büyük dilleri, daha doğrusu en gelişmiş dilleri İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İngilizce, İspanyolca çok değil. Bundan 203 yıl önce oldukça küçük bir coğrafyada bugünle kıyaslandığında sayıca son derece az diyebileceğimiz insan toplulukları tarafından konuşuluyordu. Daha sonra kapitalist gelişme, piyasa ilişkileri, aydınlanma devrimi, devrimler ulusal gelişmenin yolunu açtı. Ulusal gelişmenin başını çeken merkez çevreyi kendi etrafında birleştirdi. Dilini onlara benimsetti ki dili benimsemede o çevrede bulunan halkın etnik topluluklarında çıkarı vardı. Böylece belli siyasal sınırlar tarafından belirlenen coğrafyada ortak dil, ulusal dil ortaya çıktı. Bütün ulusal diller birçok farklı dili, lehçeyi özümleyerek ortaya çıkmıştır. Bu devrimci bir gelişmedir. Batı Avrupa'da arkada kalan 305 yıl içinde çok hızlı olarak yaşanan süreç, son 100 yıl içinde dünyamızın diğer bölgelerinde de yaşanmaktadır. Afrika'da bugün yüzlerce dilin kullanılıyor olması gelişmişliğin değil, gelişmemişliğin göstergesidir. Aynı değerlendirme Endonezya'da 300 kadar dilin farklı hala kullanılır olması için de söylenebilir. Ama gerek Afrika ülkelerinde gerekse Endonezya ve benzer durumdaki diğer ülkelerde hayat, bütün toplumu ortak bir iletişim dili bulmaya zorlamaktadır. Ve ortak dil şu veya bu yolla kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye de bu süreci yaşamıştır ve hala yaşamaktadır. Üstelik Türkiye bir Afrika ülkesi değildir, bir Endonezya'da değildir. Bu topraklarda 4000 yıldan bu yana devlet var. 2500-3000 yıldan beri de merkezi büyük devletler hüküm sürüyor. Merkezi büyük devletler demek aynı zamanda ortak dil demektir. Türkçe ise bu topraklarda son 1000 yılda devletin dilidir ve ortak anlaşma aracıdır. Ama uluslaşma sürecimiz tarihimizin son 200 yılı için söz konusudur. Uluslaşma süreci demek bu coğrafyada yaşayan insanların tek bir millet çatısı altında kaynaşması, farklı dillerin ortak ulusal dil içinde erimesi kaybolması demektir. Konsensüs Araştırma Şirketi Türkiye'de yaşayan insanların etnik kökenleri ilgili olarak yaptığı araştırmanın sonuçlarını 21 Aralık 2011 tarihli Habertürk gazetesinde yayınladı. Gazete haberi Türkiye 67 millet başlığıyla yayınlandı. Türkiye'de etnik olarak kendini 67 farklı isimle anladığının insan yaşıyor. Verilen cevaplara göre Türkler nüfusun %77.4'ünü, Kürtler %11.79'unu, Lazlar %2.25'ini, Araplar %1.64'ünü oluşturuyor ve bunları da diğerleri takip ediyor. Hiç şüphe yok. Diğer deneklere kendilerini Türk milletinin bir parçası olarak görmedikleri sorulsaydı cevap %90'ın üzerinde çıkardı. Ana diliniz nedir diye sorulsaydı %85 oranında Türkçe diye cevap alınacaktı. Türkçe biliyor musunuz sorusuna ise %100'e yakın bir cevap alınacaktı. İşte bu rakamlar bize toplumumuzun ulusal gelişim yolunda kat ettiği mesafeyi sayısal olarak ortaya koymaktadır. Bu gelişme iyi midir? Evet, iyidir. Bu gelişme yaşandığı içindir ki biz bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesi etnik kökeni ne olursa olsun ortak bir siyasi program etrafında birleştirmekten ve hep beraber daha eşit, daha bağımsız ve müreffeh bir Türkiye yaratma hedefinden bahsedebiliyoruz. Türkiye içinde gerçekleşen özümleme ve özümlenme süreçlerinin artık sadece sonuçlar üzerinde konuşabiliyoruz. Tarihteki özümleme süreçleri gönüllü olabildiği gibi zorla doldu. Zorla yapılan özümlemelerin halklara acılar yaşattığı da bir gerçektir. Türkiye'de Cumhuriyet döneminde yaşanan uluslaşma sürecinde gönüllü katılımı sağlayan etkenler olduğu gibi zorla özümleme de olmuştur. Kurtuluş Savaşı Orta Çağ'a karşı gerçekleştirilen Cumhuriyet devrimi, gelişen kapitalizm, yükselen refah ve benzeri gibi unsurlar, etnik köken ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olan bütün yurttaşları birbirine yaklaştırmış ve birbirine benzetmiştir. Türk milletinin oluşum sürecinde bütün bu etkenler tayin edici bir rol oynamıştır. Öte yandan, Şeyh Said isyanından sonra Ankara'daki yönetimlerin Kürtlerin etnik bir toplum olarak varlığını inkar etmeleri, Kürtçenin yazı dil olarak kullanımı yasaklamaları ve bu politikanın baskı ve şiddet uygulamalarıyla yürütülmesi zorla özümleme örnekleridir. Zorla özümleme, Kürt yurttaşların acılar çekmesine yolaşmış ve bu olumsuzluk gönüllü özümleme dediğimiz süreci ulusal gelişmeyi de baltalamıştır. Kürtler üzerindeki baskı politikalarına karşı verilen mücadelenin sonrasında bugün gelinen aşamada etnik haklar kapsamı düşünülebilecek hakların hemen hepsi fiilen kazanılmıştır. Dolayısıyla bugün artık zorla özümlemeden söz etmek mümkün değildir. Tam tersine özellikle de son 30 yılda bir yandan Ankara'daki işbirlikçilerin izlediği baskı ve zulüm politikası, 12 Eylül'ün bizim olanları, 1990'ların Çiller Özel Örgütü ve 2000'li yılların eş başkan diktatörlüğü, öte yandan emperyalistler ile Kürt milliyetçilerinin ayrılışçı politikaları ile birlikte Türklerin ve Kürtlerin birleşme kaynaşma sürecini olumsuz etkileyen faktörlerin güçlenmesinden söz edilebilir. Ama bütün olumsuzluklara rağmen daha geniş bir tarih perspektifle sürece bakacak olursak esas olan iki halkın birleşme ve tek bir millet olma yolunda ilerlemeleridir. 5. ayrımın sonu, sayfa 72.